Değerli dostlarımız merhaba. Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız, ülkemiz bir deprem sürecinden geçti. Sayıları 50 bine yaklaşan vefat eden kardeşlerimiz var. Tekrar onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil hayırlı şifalar niyaz ediyoruz. Geçen hafta Düşünce Günlüğü'nde depremin sosyolojisini konuşmaya başlamıştık. Deprem olduğu evet, jeologlar, deprem bilimciler bununla ilgili konuşuyor, inşaat mühendisleri konuşuyor. Beton kalitesinden, inşaat sistematiğinden bahsediliyor ama depremin ortaya çıkarttığı bir de sosyoloji var. Ergün Hocam'la birlikte biz bunu değerlendirmeye başlamıştık geçen hafta. Bu hafta da yine gündeme alacağımız konular var. Bunlardan birisi depremle ilgili çalışma yapan, hizmetleri yürüten devlet kurumları, Kızılay, AFAD, belediyeler, diğer belediyelere bağlı itfaiye kuruluşları, devletin diğer birimleri. Biraz bunu değerlendireceğiz. Buradan ne çıktı? Vazifeler tam olarak yerine getirildi mi? Yerine getirilemeyen görevlerden ne tür arızalar, sonuçlar çıktı? Ne tam yapıldı, eksik yapıldı? Biraz bunların irdeleyeceğiz. Yine depremden doğan da bir siyaset var. Zaten bu deprem olmadan önce Türkiye'nin gündemi çoğunlukla siyaset ve ekonomi temelli gidiyordu. Biraz siyaset de siyasilerin söylemleri, vaatleri, yakında bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak 14 Mayıs diye artık kesinleşti. Depremin doğurduğu bir de siyaset dili var. Başta bu yıkılan şehirlerin yeniden imar edilmesi, kusurlu olanların cezalandırılması, iktidar ve muhalefetin bu konuda farklı tezleri var. Bu siyaseti de konuşmuş olacağız. Ve yine bugün zamanımız kalırsa yıkılan depremle beraber yıkılan şehirlerimizin yeniden imarı, dolayısıyla yeni bir şehircilik anlayışı, bu nasıl olmalı? Kadim bir şehir anlayışımız da var bizim. Ondan ne kadar örnek alınacak? Az katlı yapılar, çok katlı yapılar, kurumlar, mahalleler yeniden nasıl dizayn edilecek? Hocama da bunları soracağım. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Tekrar başımız sağ olsun. Ülkemize, memleketimize geçmiş olsun.
Amin.
Biz hocam depremin sosyolojisi adı altında aslında depremden sonra ortaya çıkan olayları, olguları, daha önce bildiğimiz
Evet.
çokça konuştuğumuz ama depremle beraber de daha görünür olan meseleleri de
Evet.
konuşmaya
Evet.
başladık sizinle beraber. Bugün biraz kurumları konuşalım
Evet.
istiyorum hocam. Devletin AFAD diye bir kurumu var. Afetlere işte acil müdahale müdürlüğü bu AFAD. Kızılay'ımız var. Yaklaşık böyle
Evet.
150-200 yıllık bir tarihe sahip olan bir kurum Kızılay.
Evet.
Bununla ilgili bazı spekülasyonlar var. Evet, görev çok iyi, hizmetleri doldu AFAD'ın, Kızılay'ın. Yine devlet kurumlarının, belediyeler, kamu kurumları, onlara bağlı birimler, itfaiye teşkilatları, arama kurtarma teşkilatları,
Evet.
Sağlık Bakanlığı'nın teşkilatları, UMKE diye bir kuruluş var. Mesela neler söylemek
Evet.
istersiniz? Bu konuda çok şey yazıldı, çizildi. Bir
Evet.
sosyolog olarak nasıl değerlendirirsiniz
Şimdi
hocam?
tabii bu bahsettiğiniz şeylerin hem toplumların kurumlarıyla, devletin kurumlarıyla, devletin politikasıyla yakından ilgili olan şeyler. Türkiye'de biz bunları konuşurken çok sükunetle konuşmuyoruz. Yani deprem bölgesinde yaşayan insanların sükunet içinde olmasını beklemek doğru değil elbette. Depremde kalmış, yakınını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş, evini kaybetmiş, sosyal hayatını kaybetmiş. Sosyal ölümle yüz yüze yaşıyor. Yani fiziksel olarak ölenler var, yaşayanlar da sosyal ölümle yüz yüze. Dolayısıyla bu kadar şok yaşayan, bu kadar büyük acılar yaşayan insanların bağırmaması, çağırmaması, kimi zaman hiç hoşumuza gitmeyen eleştiride bulunmamaları mümkün değil. Fakat buradan bağımsız bilim adamlarının, siyasetçilerin, sosyal medyada aktif olan insanların, araştırmacıların, toplumun aydınları, bunlar deprem meselesini tahlil ederken anlamaya çalışmaları, düzeltmeye çalışmaları ve gerektiğinde ilgili yerlere uyarılarda bulunmaları gerekir. Bunun evet. için de sükunetli bir dil lazım bize. Bu kavgacı, sürekli azarlayan, kabadayı gibi sürekli yukarıdan bakıp da bakarak eğit çeken, naralar atan bu dil bu toplumu perişan ediyor. Hoş değil bu. O nedenle buradan bakarsak hakikaten biz bu devlet hepimizin devleti sonuçta. Hükümetler değişebilir, efendim belediyeler değişebilir ama devlet daha üst düzeyde bir temsildir. Bütün toplumu, bütün kesimleri temsil eden bir, ben öyle tanımlıyorum, ortak evet. iyi akıl diyorum.
Evet.
Ortak iyi akıl. Bu da bazen yanlışlıklar yapar. Ama biz bu yanlışlıklarını söyleyip onun daha iyi olması için çaba içinde olmalıyız. Yoksa yanlışlıklarını söyleyelim de bu devleti de yıkalım, bunu da tamamen işlevsiz hale getirelim dersek bu daha da büyük kaoslar demek. Bu topluma daha büyük bir kötülük demek. Şimdi devletimiz evet Kızılay, AFAD gibi kurumlarla bu tür ciddi sorunlarla baş etmesi için bu kurumları kurmuş. Mesela AFAD kurulduğu zaman önemli bazı şeylerde de bulundu. Başında Fuat, şu an Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat.
Fuat Oktay.
Fuat Oktay Bey vardı ve o başarılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirildi. Yani kendisiyle tanışmıyorum ama yakından tanıyan arkadaşları vardı. Onlardan aldığım bilgiler, gözlemlerle söylüyorum. Fakat AFAD daha sonra bir, yani önce başbakanlığa bağlı etkili bir kurumken sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı küçük bir kurum haline dönüştürüldü. Bir defa burada bir problem var. Oysa AFAD'a tümüyle, Kızılay'ın bile bir takım yetkileri AFAD'a devredildi ve AFAD daha fazla bu afetlerle, sel baskınları,
evet.
efendim ondan sonra işte depremler ve diğer ciddi afetlerle Türkiye karşılaşıyor. Yani
Kızılay da şu an AFAD'a çalışıyor.
AFAD'a çalışıyor. O hale getirildi. Halbuki 200 yıllık bir kurumdu yani bu. Şimdi madem AFAD öyle, AFAD'ın çok ciddi anlamda organize olması, daha büyük bir yapı olarak konumlandırılması.
Yetkilendirilmesi lazım.
Kimisi bakanlık diyor. Bakanlık evet. olmasa da, çünkü Anadolu hak etler bir afetler bölgesi.
Ama hocam o da bence dikkate alınmalı artık. Çünkü gördüğümüz kadarıyla artık bu deprem, sel, diğer afetler ülkemizin ciddi böyle bir gündemi evet. olacak. Sanki bir afet acil yardım bakanlığı gibi bir bakanlık evet. kurulsa daha hızlı daha hareket hızlı edilebilir, olur. Daha iyi organize olabilirler.
Gerçekten Ramazan Yelken diye bir profesör arkadaş var, sosyolog, dağcı. Depremin ilk günlerinden itibaren orada bulundu. Kendisi evet. bizzat arama kurtarma faaliyetlerine de katılan, sadece bir sosyolog değil. O da böyle bir öneride bulundu. Çok uzun bir değerlendirme yazısı yazdı şimdi. Orada çok önemli sorunlara, problemlere, önerilere sahip. Aynen acil bir işte afet bakanlığı olmalı diyor. Mesela onun da gözlemlerinden yararlanarak ve diğer okumalardan yararlanarak bu değerlendirmelerde bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna işaret etti. Afet, yani ilk gün büyük bir kargaşa var. Çok büyük bir kaotik ortam var. İlk günler birçok yardımlar geliyor. 75 ülke Türkiye'ye geliyor. 10 binlerce arama kurtarma ekibi var. Türkiye'de herkes çok yardımsever duygusuyla harekete geçti. Gençlerimiz örgütlendiler buradan, İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, Trabzon'dan, diğer yerlerden. Tırlarla, kamyonlarla ama yollar tıkanıyor. Ama dağıtımlar gitmiyor. Örgütlenemiyor, organize olmuyor. İşte burada devlet toplumun en büyük organizatörü. Depremin en büyük organizatörlüğü içinde işte ordu en büyük organizatörü olarak geliyor. Bunların bu AFAD üzerinden, ordu üzerinden, Kızılay üzerinden, diğer vakıfları, dernekleri, halkın bu çalışmalarını düzenlemesi, koordine etmesi çok hayati bir şey. Bu tartışmalardan, yazılmalardan, gözlemlerden anlıyoruz ki AFAD'da, Kızılay'da aslında ciddi anlamda eksikliklere sahip. ciddi anlamda yetersiz kalmış.
Ya da o entegrasyon tam sağlanamamış o hocam.
Organizasyonları tam, koordinasyonları evet, tam yapamamışlar. Dolayısıyla yardımlar, insanların telaşlı halleri.
Ya da daha küçük bir diğer, afete hazırlanmışlar evet, hocam. Yani daha büyük evet, bir afetin sanki tatbikatı yapılmamış
doğru
gibi.
Doğru. Yani bu doğru. 10 ilde birde oldu. 2 deprem birden oldu. İşte bu 7.8, 7.7 ama yüzeye yakın.
Evet.
Yani diyelim
yerin
Japonya'da.
Yerin 7 kilometre altında.
5 kilometre, 7 kilometre. Evet. Öbürü adamın 50 kilometre. Dolayısıyla şiddeti, etkisi, sarsıntısı, yıkması da çok fazla. Bunların çok fazla olması bizim bu eksikliklerimizin ortaya çıkmasının önemli bir nedeni. Ama yine de biz bu eksikliklerimizi yok saymamalıyız. Ona göre bu devlet kurumlarının yeniden hakikaten uzmanlık alanları. Bakın devletin öteden beri yaptığı güzel bir şey vardı. Uzman elemanlar seçiyor, uzman yardımcıları. Aile Araştırma Kurumu vardı, uzman yardımcılığı sınavına girdim, kazanamadım ben mesela. Bu önemli bir şey. Yani en iyi eğitim almış insanları sınavla uzman yardımcılığı diye alıyorsun, yetiştiriyorsun. O sorunlarla baş etme yetenekleri yüksek olan insanların evet, oluyor. Mesela Kızılay'da, AFAD'da bu sistem çalışıyor mu? Bir sürü eleştiriler oldu. Biz dedik evet, bunlar İmam Hatipli diye, Ensar Vakfı diye siz eleştiriyorsunuz. Ama hakikaten bu illerin başında olan, bu üst düzey yönetici olan insanlar bu alanlarla ilgili, krizlerle ilgili, afetlerle ilgili donanımları, deneyimleri, yönetme yetenekleri hangi düzeylerde?
Hizmet içi eğitimleri.
Değil mi?
Evet.
Bunlar çok çok önemli. Yoksa siyasi tarafgirlikle, yani akrabalıkla mı atanmalar
yapılmıştır? İmam Hatip mezunu olması, işte evet, İlahiyat Fakültesi mezunlarının bazı oradaki daire başkanlıkları evet, ya da birimlerin başında olduğu falan da eleştiriliyor. Olabilir hocam.
Olabilir,
insanlar
elbette.
İmam Hatip mezunu, İlahiyat Fakültesi tabii, mezunu olur ama
elbette,
iyi bir tecrübesi vardır. Sonra o göreve geldikten sonra iyi hizmet içi eğitimler, yeni ek eğitimler almıştır.
Valla bence bütün bunlardan öte Türkiye'nin yeniden o eskiden beri sürüp gelen üst düzey bürokrasisini seçme sistemini kullanması lazım. Kendinden adam da alsan
evet,
yine önce o yazılı sınavdan geçecek.
Evet.
Dolayısıyla kendi adamın da olsa birinci derecede nitelikli adam alıyorsun. Ondan sonra mülakatla, görüşmelerle inisiyatifini kullanıyorsun. Türkiye bu sistemi kullanması lazım. Hazine dış ticarette bunu kullanıyor. Efendim İçişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda, diğer önemli
evet,
yerlerde.
Bankacılık sektöründe.
Bankacılık sektöründe bunları kullanıyor. Burada da kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Ama bunlar önemli. Sonuçlardan hareket ederek konuşuyoruz. O da bu kadar spekülasyonlar, tartışmalar tümüyle boş değil. Evet, İmam Hatipliliği vurgulamaları anlamsız bir şey. Ama İmam Hatipli de, ilahiyatçı da hakikaten yönetebilsin. Yetenekli olsun. Mesleğini iyi bilsin.
Tecrübeli olsun.
Tecrübeli olsun. Yani efendim 10 sene çalışmadan müsteşar olamazsın. Şimdi yok ama bu tesadüfi bir şey değil. Ne kadar yetenekli olursak olalım, yeteneklerimizin kullanılması, tecrübeli hale gelmesi, donanımlı
sınanması
hale gelmesi,
lazım,
sınanması önemli bir şey. Olgunlaşmak önemli bir şey. Genç olması, enerjik olması, coşkulu olması elbette değerli bir şey. Ama tecrübeli olmadı mı, ondan sonra olgun bir şahsiyet, kişilik olmadı mı, yönetimde başarısız olur.
Evet.
Yani bunlar çok çok önemli.
Evet.
Bu kurumlarımız Kızılay üzerinde de fırtınalar kopuyor. Tabii bunların bir kısmı hakikaten takımlar çatışmasından kaynaklanabilir.
Bir de hocam şey de var.
Birbiriyle yani, rakip olma arayışından kaynaklanabilir.
Var ama sanki
siyasi şeyden gelebilir.
Tabii hızlı bir değişim var. Yani genel organizasyonda, yani dünyadaki bu değişime de belki bizim kurumları ayak uydurmak için hızlı şirketleşme, holdingleşme adımları atılmış. Kızılay'ın 10'a yakın alt şirketi var ve bir de holding kurulmuş.
Evet,
bu şirketlerin evet, tadat etmek için. Mesela bunlar işte borsada filan işlem görünce işte kamuoyu aydınlatma platformu diye bir müessese var, kapa bildirme diye böyle şeyler var. Ben çok işin teknik tarafını bilmiyorum ama keşke bu tür kurumlarla ilgili yapılan değişiklikler, organizasyon değişiklikleri, ya Kızılay hepimizin kurumu, biz burada şu şu şirketleri kurduk, şu kadar sermayeyle, ya buradan evet. sadece kendi AFAD'a destek vermiyoruz. İşte bu çadır satma meselesi, işte o Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği'ne 45 evet. milyonluk işte 2000 küsur çadır satmışlar.
Yani
falan.
Depremin Şimdi insanlar ikinci günü, şöyle üçüncü günü ya, satıyorlar bunu.
Biz bunu, ya bu kurumlara biz hayırda bulunuyoruz. Bazı insanlar zekatlarını veriyorlar.
Tabii %62'si yurt dışından geliyor.
İşte yani bu konularda daha şeffaf kamuoyu bilgilendirilse belki bu tezviratın dedikodunun da önüne geçilmiş olacak. Aynı şekilde evet. bir tane gazeteci değil şimdi de artık. Yani artık kime gazeteci diyeceğiz? Herkes gazeteci. Herkes
gazeteci olmuş.
YouTube kanalı Aynen olan, öyle. Bir Twitter hesabı olan herkes evet. gazeteci. Dendi ki işte kan satıyor Kızılay falan. Halbuki evet, evet. süreç şöyle işliyormuş. Bu biz sadece kan zannediyoruz ama onun bir soğuk zinciri varmış. Onu korumak evet. gerekiyor. Depolar gerekiyor. Onun bir ambalajı var. Ulaştırması var. Bunu özel hastaneler bu masrafı SGK'ya fatura eder. Ve evet. SGK'dan alınır diyor bu. Kızılay tarafından evet. alınır diyor. Çünkü bu işte görevli onlarca, yüzlerce, binlerce insan var.
Bazen özel hastane diye bir sistem var.
Tabii oradan
yani
siz para kazanıyorsunuz.
Yani sen devlet hastanesine gidiyorsun, evet. kanı bedava alıyorsun. Ama özele gidince evet. bedava mı alıyorsun?
Bir de o kanın parası değilmiş hocam. Evet. Yani onu taşıma, o soğuk zincire dahil evet. olma, onun o ambalajı, plastik ambalajı, Hı. dolapları, şunları bunları. Maliyetsiz hiçbir şey yok. Evet. Ya bunları sanki zaman zaman kamuoyuyla, vatandaşlarla paylaşmak gerekiyor. Biz şunu yeni öğrendik. Yani Kızılay'ın çadır ve tekstil şirketi varmış.
Şirketi
dışarıya
var.
Çadır satıyormuş yani. Bunu evet. insanlar bilseydi Kızılay nasıl işliyor? Daha böyle şeffaf bir şekilde Şimdi, olsaydı bu tezviratın dedikodunun da önüne geçilirdi sanki.
Burada birkaç şey sorun var aslında. Bir, Kızılay'ın şirket statüsüyle çalışması, ticaret yapması yeni bir şey değil bir defa. Yani mesela soda Kızılay.
Evet, meşhur.
Öteden beri satıyor evet. yani, para kazanıyor. Dolayısıyla bu yeni yönetimle, AK Parti ile gelen bir şey değil. AK Parti döneminde holding oldu, daha büyüdü, kurumsallaştı.
Evet.
Sadece bir yılda, dün Kızılay'da üst düzeyde bir arkadaş aradı beni, epey bilgilendirmeye çalıştı beni. Yani bir yılda 120 milyon para kazandık ve bu parayla biz Kızılay'a yardım alanına aktardık diyor.
O çadır ve tekstil şirketinden evet. mi hocam?
Yani bu evet. aynı zamanda bu paralar kişiler kendi şahıslarına
Tabii,
harcamıyorlar.
Aynı
bu
tür hizmetler için kullanıyor.
Hizmetler için kullanıyorlar. Dolayısıyla paranın olduğu bir yerde elbette kötü kokular çıkabilir. Para insanın başta çıkaran en önemli
aslında hocam
olgulardan
tam da
birisi.
Bu şirketler, bu muhasebe kayıtları evet. aslında tam da kontrol için gerekli şeyler.
Evet.
Aslında siz o paranın akışını, trafiğini kontrol altına alıyorsunuz onu şirketleştirerek.
Evet, şirketleştirerek değil evet. mi? Siz
çünkü,
daha iyi bilirsiniz
çünkü
bu
hocam,
şeyleri.
Çünkü hocam biz şunu da biliyoruz. Tamam, şimdi bunlar hep AK Parti hükümetleri zamanında konuşuluyor Hı-hı. ama yani Kızılay'ın, Türk Hava Kurumu'nun böyle kurumları nasıl istismar edildiğine dair
korkunç
geçmişte çok
korkunç.
Haberler vardı yani.
Yani Kızılay
bir grup elitistin imkanlarından faydalandığı, yani
tabii,
karından faydalandığı,
tabii,
gezdiği,
tabii.
tozduğu, balolar düzenlediği
tabii,
kurumlardı
hem
yani.
Hem de nasıl yani dün de özel şeyler söyledi
evet.
bu arkadaş bana. Milyonlarca paralar nasıl harcanıyordu? Yani 99 depreminde Kızılay çadırları çürümüştü. Çadır çürümüş, çadırlar dağıtılamadı, kullanılamadı, verilemedi.
Evet, evet.
Böyle
Hatırlıyorum
bir şey de var. Yani bunları da görelim. Kızılay ciddi anlamda kendi içinde yenilendi. Bir takım atılımlar yaptı ama hala bir takım sorunları, eksiklikleri varsa bunları da serin kanlı olarak konuşalım. Kızılay da bunlarla kendisi ıslah etmeye çalışsın. Ama tabii Türkiye'de kurumlar içinde, büyük kurumlar, paraların olduğu yerde ekiplerin birbiriyle rekabetleri var. Diğer bir takım çatışmaları var maalesef yani. Bunlardan da kaynaklı olan Kızılay Başkanı'nın şahsıyla da ilişkili olan şeyler
evet.
var, rekabetler var
evet.
burada yani.
Evet.
Sadece
bir de şu ortaya çıktı hocam, yani benim gördüğüm bürokratlarla ilgili, bu tür kurumların başındaki yöneticilerimizle ilgili, yani o tabii şu sosyal medya herkesin ayarını bozmuş durumda hocam.
Evet.
Beyanat verme, o krizi yönetme, kurumun imajını koruma, bu konularda da bir takım zafiyetler var hocam.
Kesinlikle bir evet. defa madem ki böyle büyük bir holdingleşme var, büyük bir çalışma var, bunun sosyal alanında aydınlatma yapacak, bilgilendirme yapacak.
Evet.
Basın sözcüsü bilmem ne diyoruz.
Evet, evet, kesinlikle.
Bunlar böyle sıradan efendim basın danışmanı aldım, akrabam, dostum, gel sana da kadro açtım değil, bakın çok önemli.
Evet.
Bunu sürekli bilgilendirecek. İhtiyacı olmadığı halde bilgilendirmelerini, tabii, kamuoyunun, evet, aktörlerini, zaman zaman basının aktörlerini.
Hatta bu kriz zamanlarında değil,
bilgilendirilmesi
normal
lazım.
Zamanlarda bilgilendirecek, tabii, ki insanların zihninde bir imaj oluşsun.
Kesinlikle, evet. Yani bu öyle bir şey ki Türkiye'de sen küçük bir mağaza açtığında, zenginleştiğinde 4-5 senede biraz adam hemen diyor ki bu mutlaka birisi tarafından bilmem ne yapılıyor. Ama sen çıkıp açık birbirinde bak ben şuraya yatırım yaptım, şu parayı kazandım dediğin zaman insanlara biraz da daha ya bu şundan bundan bilmem almıyor. Amerikan'dan almıyor. Siyah'dan almıyor.
Evet.
Kumardan almıyor. Bilmem ne uyuşturucu bilmem ne değil. Açık olmak, bilgilendirmek her zaman çok çok önemli bir,
doğru,
şey aslında.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. İlk bölümü bitirdik. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından depremden doğan siyaset, evet, ve şehirleşmeyi konuşacağız hocam. Değerli dostlarımız şimdi kısa bir ara, tekrar buluşacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlarımız tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocamla ilk bölümde devlet kurumlarını konuştuk. Depremde görünür olan AFAD, Kızılay, bunlarla ilgili spekülasyonlar, doğrular, yanlışlar. Bunun bir değerlendirmesini yaptık. Şimdi de depremden doğan siyaseti, biraz dezenformasyonu ve şehirleşmeyi konuşacağız. Depremden sonra nasıl bir şehirleşme bizi bekliyor? Hocam, siyaset, evet, biz çok konuşmuyoruz Düşünce Günlüğü programında. Siyaset, evet, konuşmayı terk edeli uzun zaman oldu. Ama yine depreme bağlı siyaset...
İsimleri belirtmeden konuşalım yani.
Yani isimler, evet, de olabilir.
Şimdi çünkü tabii çok bir fazla bir kutuplaşma var.
Evet.
Çok aşırı bir tarafgirlik var.
Evet.
Dolayısıyla burada sükunetle objektif, evet, olarak konuşmak zor. Ne konuşursan konuşalım.
Siz hep diyorsunuz ya biz sükunetle objektif olarak konuşuyoruz, evet, hocam biraz. Yani. Şimdi tabii ilk olarak deprem olduğunda sıcağı sıcağına eski meclis başkanı, yine bir AK Parti milletvekili Bülent Arınç, en az bir yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gerekir beyanında bir açıklamada bulundu. Sonra bu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yalanlandı. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Hiçbir kurulda da bu konuşulmadı dendi ve gördük ki dün de Cumhurbaşkanımız işte grup toplantısında söyledi, 14 Mayıs'a hazır olun, işte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak dendi.
Evet.
Belki deprem üzerinden ilk konuşulan mesele buydu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri iptal olacak mı diye.
Evet.
Şimdi tabii henüz Tayyip Bey'in karşısında da bir Cumhurbaşkanı adayı yok. Bugün yarın belli olacağı söyleniyor. 6 siyasi parti oturacak, bir karar verecek. Bu süreç, yani 14 Mayıs'a kadar biz depremi hala konuşuyor olacağız.
Tabii.
Sıcak bir gündem olarak yerini koruyacak deprem.
Doğru.
Nasıl şekillendirir hocam Cumhurbaşkanlığı seçimlerini? Ne dersiniz?
Şimdi bir
ne
defa...
Ne tür vaatler olur? Yani meydanlarda, evet, ne konuşulur sizce?
Şimdi bir defa Türkiye'de çok partili sisteme geçtikten bu yana şu şöyle ya da böyle Türkiye'de seçimler yürüyor, devam ediyor. Yani çok mükemmel değil ama orta düzeyli düşünürsek başarılı seçim çalışmaları var Türkiye.
Evet.
Türkiye bu konularda başarılı. Her seçim öncesinde de hep komplo teorileri üretilir. Terör örgütü patlama yapacak, kan dökülecek, siyasetçilere suikast yapılacak, bilmem ne olacak, engellenecek. Hep dinledik bunları. Hiçbir zaman da bunlar olmadı. Türkiye yine seçimlerini yaptı, sonuçlara gitti. Efendim işte yok, AK Parti kaybederse onları getirmeyecek, şu bu falan. Ama yine AK Parti büyük kentleri yıllarca yönetmesine rağmen kaybetti ve belediye başkanı atandı. Bence bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu alanla ilgili büyüklüğünü gösteriyor.
Bir demokrasi şeyimiz, tabii, oluştu
var,
bizim
kim ne
hocam.
Derse desin,
bir tecrübemiz
bu
oluştu.
Böyle bir irade var. bir demokrasi iradesi var. Seçimleri iyi yürütüyor. Partiler üstü bir irade olduğunu inanıyorum ben. Bunu açıkçası. Bunu sürdürüyor. Bunu da bence yine Cumhurbaşkanımız bu tutumuyla temsil etti.
Evet.
Yani hatta AK Partilerin birçoğu da olmasın yönünde Bülent Arıç'ın tutumunu destekler yönünde açıklamalarda bulundular. Bir kavgaya da giriştiler. Muhalefette tam tersine yapacağız, onlar da yapamazsınız falan gibi. Allah korusun, Türkiye bir deprem bölgesi. Yarın yeni bir deprem olmayacağını nereden bilebiliriz? Dolayısıyla hem biz bu sorunlarımızla mücadele edeceğiz, hem de devletimizi yönetmeye devam edeceğiz. Seçimlerin olması devletin yönetilmesiyle yakından ilişkili.
Evet.
Devleti yönetecek ekiplerin dolaşımı demek.
Sürekliliği demek.
Sürekliliği demek. Bunun olması önemli bir şey. Muhalefetin de siyasete katılması açısından önemli. Türkiye'de insanların siyasete katılması açısından önemli. Devlete küskün olan, kızgın olan insanların kızgınlıklarını ve küskünlüklerinin giderilmesi, muhatap alınması açısından önemli bu. Çok önemli bir siyasi istikrarı anlatır bu. O nedenle yerinde bir karar ve doğru bir adım atıldı bence. Ondan sonra tabii arkasından şeyler geldi. Yani biz Cumhur İttifakı'yla sahaya iniyoruz. Politik bir hava verdi fazla Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü. Doğru bir tutum değildi bu. Yani bu deprem hepimizi çarpan bir şey. Oraya gideriz. Hepimiz beraber orada yaraları sarma konusunda, hele hele devleti idare eden bir kadrosun, artık orada devletsin, bir siyasi parti bilmem ne olarak da çok gündeme getirmemek lazım o acılı günde. Bunu Kılıçdaroğlu da yaptı bu. Çok siyasi taraf girdik. O ilk konuşmaları çok kötüydü Kılıçdaroğlu'nun da mesela.
Gelin orada bizi tutuklayın.
Evet tarzında. Ya kışkırtıcı şey bir dil.
Evet.
Halbuki bu büyük bir deprem, büyük bir acılı gün. O gün insan kendi ırkını, kendi siyasetini, ideolojisini vesaire falan unutur yani. Millet de olur tamam.
Evet. Yani aslında vatandaşlar, seçmen de onların gözünde, yani seçmen de böyle bir tarafgirlik beklemiyordu.
Beklemiyordu yani.
Daha
ve kötü oldu.
Kucaklayıcı bir
dil. Kucaklayıcı bir tutum bekliyor.
Daha merhametli bir
tutum. Çünkü o depreme koşan gençlerimiz öyle davrandı. AK Partili olan gençlerimiz, CHP'li olan gençlerimiz, HDP'li olan, şulu olan, bulu olan, bu görüşte olan herkes koştu oraya. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı, destekledi. Toplum böyle bir refleks ortaya koydu. Bir millet olma refleksi bu. Güzel bir refleks aslında. Bunu Türk aydınları da, siyasetçileri de, önde olanlar da yapmalıydı. Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanı çok kucaklayıcı bir konuşma yaptı. O güzel bir şeydi mesela. Ondan sonra tabii Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları oldu. Kızılay'ı ve AFAD'ı ve diğer yardım kuruluşlarıyla ilgili eleştirilerde bulunurken bu Cumhurbaşkanı'nı kızdırdı. Cumhurbaşkanı da onun üzerine çok kızgın bir konuşma yaptı. Yani o kızgın ve sert ifadeler üzerine yeniden çalkalanmalar oldu. Ama yeniden Sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'da konuşma yaptı. Yeniden kucaklayıcı ve toparlayıcı, öz eleştiride bulunan bir konuşma yaptı. Yani ilk gün yoktuk, birkaç gün gerekli olan şeyi gösteremedik. Yani bu organizasyon işlerinden bahsediyorum. Bunlara işaret etti. Helallik diledi. Güzel bir şey bak. Yani devletin başındaki insanın böyle kucaklayıcı bir dil kullanması toparlayıcı bir şey.
Evet.
İyi bir şey oldu bence. Bu AK Parti camiası
yani
da.
Yani
AK
hocam,
Parti camiası bile.
Cumhurbaşkanımızın o helallik istemesi.
Evet.
Yani aslında bir zafiyetten ziyade insancıl da bir şey değil mi? Yani her şeyi böyle çok güzel, tam ekmel göstermek.
Zafiyeti göstermeyen bir tek Allah'tır yani. Cumhurbaşkanı da zafiyeti olur, devletin de zafiyeti olur, herkesin olur. Yani peygamber dünya işlerini yaparken değil mi bu, yani diyorlar bu sizin görüşünüz mü ey Allah'ın Resulü? Yoksa Allah'tan gelen bir vahiy mi deniyor ya? Neden böyle bakıyoruz yani? Zaten problem o. AK Partililer başta bu camiye olarak hiç şeyi kabul etmediler. Yani kesinlikle devlet ilk günde öyledir, böyle diyen haindir. Ya bu devlet bizim devletimiz ya. Biz bunun zafiyetleri varsa göreceğiz ki onları ihya edelim, ıslah edelim, güçlendirelim. Yeni yeni depremler yaşayacağız, bunları yaşamayalım. Yani amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Ha, böyle olanlar yok mu? Var. Adam terör örgütü, terörist bir bakış açısına sahip. Devlet daha zafiyetini söyleyelim ki daha da çürüsün, yıkılsın, gitsin. Böyle diyenler de var elbette yani. Yok demiyorum. Ama hiç öz eleştiride bulunmadılar. Hiç doğruyu söylemediler. Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Ondan sonra herkes yerine oturdu. Bu yani hani bir normal AK Parti seçmenden elbette bu beklenmez. Ama aktör olanlar var. Medyada olanlar var. Akademisyen olanlar var. Siyasette. Hadi siyasetçide de beklemiyorum. Yani siyaset sonuçta kendi içinde konuşur mahrem bir biçimde. Kamuoyunda farklı olur. Ama daha sivil duran akademisyenler, medya aktörleri bunların konuşmaları lazım yani.
Evet.
Yani kraldan çok kralcılık gibi bir tutum var. Türkiye'nin bundan çıkması, kurtulması lazım. Sonra tabii şey oldu. Yani muhalefet bu depremle ilgili hakikaten gerçek dışı dezenformasyonlar üretti.
Yani orada, muhalefet ya da yani sadece siyasi aktörler değil.
Yani sosyal medyada.
Kendini evet muhalif olarak konumlandırmış.
Konumlandırmış olan kişiler.
Gazeteciler,
yani
aydınlar.
Adam zaten iktidara dipten karşıt.
Evet.
Yani karşıt yani adam. Hakikaten birisi yüksek lisans yapıyor. Benden çok şey ısrar etti. Hocam illa bir şey yazacağım, değerlendirin. Attı bana, ben de değerlendirdim. Sonra ya sanki ben Recep Tayyip Erdoğan'ın militanıymışım gibi beni eleştirdi. Halbuki ben orada makul şeyler söyledim. Ya ya kuvvetler ayrılığı böyle değildir, şöyledir, bilmem ne. Böyle garip bir şey var. Piyasada dolaşan zihinler var, insanlar var, taraftarlar var. Korkunç bir biçimde.
Yani şöyle hocam, siyasilerin şimdi, rolünü de üstlenmeye çalışıyorlar.
Üstlenmeye de çalışanlar tabii
evet,
ki.
Ya yani mesela
iftiralar atılıyor.
Bir de herkes kendi uzmanlığıyla ilgili konuşsun. İnsanlar da ona evet, saygı duysunlar. Şöyle birkaç gün evet, önce hocam işte bir deprem profesörü Ahmet Ercan isimli evet, bir profesör. Ya işte deprem uzmanıysan
evet,
etütle ilgili konuş, zeminle ilgili konuş.
Tabii.
Fay hattının tabii, hareketiyle
tabii
ilgili
ki,
konuş.
Tabii ki alanın o
ben
yani.
Ben dedi gittim oralara, işte askerler gelmediği için kadınlara tecavüz edilmiş. Çocuklar ya, kaçırılmış filan. Şimdi
kocaman bir profesör, İstanbul'lu bir profesör.
Ve bütün saygınlığı bitti yani şimdi.
Bu kışkırtıcı evet, değil, kullanılacak dil mi yani? Şimdi ordu zamanında askerlerimiz yeterli organizasyonu yapmamış olabilirler. Kanıtlarıyla ortaya koyarsın vesaire ama o aynı zamanda bu ordu ciddi anlamda bir sürü organizasyonlar hayır, yaptı.
Az önce dediniz ya hani kökten muhalif bulundu, olanlar var
evet,
ya.
Evet.
Yani işini ya
bir
konuş.
Bir bilim adamı öyle olmaz
uzmanlığını
yani.
Uzmanlığını konuş.
Yani siyasetçi evet, öyle konuşur da bir bilim adamı öyle evet, konuşmaz. Bu bilim adamı daha milletin sözcüsü olur.
Ya bir de
daha
hocam bu bilim adamı siyaset tarafından, bilimci, sosyolog.
O da değil.
Değil yani. Da siz değil, jeologsunuz yani. Belki evet, bu konularda çok bence cahil artık, de olabilirsiniz.
Bence artık jeologların konuşma dönemi bitti.
Evet.
Bundan sonra psikiyatristler en önde. Psikologlar, sosyologlar, şehir planlamacıları, mimarlar.
Evet.
Bunların konuşması lazım.
Evet.
Bunların öne çıkması lazım artık yani.
Hocam
hakikaten,
tam şimdi de konuşalım son, biraz. Son söyleyecekleriniz bir, varsa.
Yani bir siyasi liderimiz dedik, daha genel başkanımız daha gitti. Orada halkla yüz yüze konuştu. Sessiz olacaksınız dedi. Konuşmayacaksınız dedi. Şimdi oradaki yaralı insanlar bağırıp konuşur. Yani
kızar.
Lidere kızar. Lidere düşen konuşsun. Ondan sonra o acısı üzerine makul bir biçimde bunlara cevap verir. Bazı liderlerimiz yaptı yani bunu. Mesela Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı gitti insanların evlerine, insanlarla beraber oturdu, kalktı. Diğer Sayın Şehircilik Bakanımız, en başarılı bakanlarımızdan birisi.
Murat
hakikaten
Bey.
Murat Bey.
Evet, Murat Kurum.
Ve yaptıkları da zaten işte TOKİ'nin evleri yıkılmadı, ortaya çıktı. Şimdi diğer dediğiniz konuya gelecek olursak, yani siyasetçilerin böyle hoş olmayan tutumları da oldu maalesef. Türkiye yeni bir şehir yapılanmasına
evet,
doğru gidiyor.
Şimdi onu konuşalım hocam.
Hep yıkılan üzerine evet, konuşmayalım. Evet, evet. Artık yapılan bir şehir
bir
olacak.
Bir de şu var hocam ve hızlı yeniden yapılıyor.
Evet.
Bununla ilgili eleştiriler de var. Ya bir taraftan bu artçı sarsıntılar devam ederken siz hangi ara bu zemin etütlerini yaptınız? İşte bu binaları dikmeye çalışıyorsunuz gibi filan. Aceleye mi getiriliyor ve nasıl olmalı hocam bu yeni şehircilik? Benim ilk gözlemim
şimdi
şu hocam.
Şimdi kolay bir şey değil.
Yani bu, mesela şu yüksek katlı evet, apartmanlardan artık bir kurtulmamız lazım bizim. Yani memleketimiz büyük. Buradan evet. işte gidiyoruz, Marmara bölgesinde bir sıkışmışlık var. İstanbul'dan çıkıyoruz Bolu'ya kadar ama Bolu'dan artık Ankara'ya döndüğünüzde her yeri bomboş, çorak, kurak araziler. Kırşehir evet. öyle, Kayseri, Konya, Malatya. Eminim bu deprem yerlerinde de bir sürü boş arazi vardır. Biz evet. niye 15-20 evet. katlı binalar yapıyoruz? Bizim medeniyetimizde de yok.
Evet.
Ne dersiniz hocam evet, bu? Nasıl şimdi, yeni şehirler nasıl imar edilecek?
Yani
nasıl
bir an kurulacak? Hani hakikaten kolay değil. Bir an insanların evleri yıkılmış çadırlarda, soğuk yerlerde, zor şartlarda yaşıyor. Siz bir an önce onlara yeni yerler inşa evet. ederek o sorunlarını çözmeniz lazım.
Tabii onlar da bekliyor.
İcraatta olan da hükümet. Dolayısıyla hükümet bu telaş içinde olmak gibi bir şeyi var, gerçekliği var. Tamam mı? Ama elbette artık yani sanmıyorum ben zemin etüdü yapmadan yeni yerleşim yerleri yapılmaya gidilmez yani. TOKİ'nin yaptığı zemin etütleri sağlam olan yerlerdir.
Demek ki orada bizim herhalde, görmediğimiz çok güçlü evet. bir ekip var hocam. Çalışan.
Evet yani TOKİ'nin ve ondan sonra Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi bir tecrübesi var, bir örgütlenmesi var. Bu şehirlerimizi yaparken hakikaten hem katlar hem zeminler hem fay hatlarında belli bir mesafede olması, bunlara dikkat edilse.
Dağ eteklerine yapılması.
Dağ eteklerine yapılması.
Ovaların tarım için tutulması.
Evet. Ya ama aynı zamanda da yani mesela bizim bu şehirlerimizde çeşmeler olsun.
Evet.
Sultanahmet Çeşmesi'ni model alalım. Her şehirde 10 tane çeşme yapalım.
Evet.
Beyişik yerlere. Bu çeşmelerde 10'ar tane musluk olsun. Bu Türk şehrinin, Müslüman şehrinin hala yaşatıldığını, bütün kapitalist, bütün dünyaya bak hala çeşmede ücretsiz su akıyor. Mesela meydanlarımız olsun. Sultanahmet Meydanı gibi.
O meydanda bir cami tamam olsun mı? Hocam.
O meydanda evet bir cami olsun veya bir kamu kurumu olsun.
Evet.
Ondan sonra bu kamu kuruluşları bakın çok önemli. Bu kamu kurumları bir devlet, büyük bir örgüt demek. Afeti en iyi yönetecek irade demek. Afeti yönetebilecek binalar yapılması lazım. Bu binaların afete karşı dayanıklı olması lazım.
Yıkılmaması yahu, lazım.
Yıkılmaması yani. Lazım. Devletin yaptığı binalar yıkılmış, devlet şimdi afeti yönetecek. Büyük bir paradoks içindeyiz. Ya bu bizim devletimiz önce kendi yaptığı binaları afette kurtaramamış. Afeti nasıl yönetecek? Bir sosyolog arkadaş bu soruyu sormuş. Çok haklı yazdığı uzun evet. araştırma yazısında. O nedenle devlet binalarının işte emniyetin binası, valiliğin binası, okulların binası, camiler binası, müftülük binası vesaire bunları
okullar
güzel yapması evet. ve bunların bazılarını da böyle özel mimari tarzda evet, yapması evet. lazım.
Yani 100
her
yıl,
binaya bir özel mimari yapamazsın.
100 yıl sonrasına kalacak ve evet. tarihi bina adı diye olsun. Adlandırılacak bir bina
yani olmalı. Avrupa'da da Amerika'da da adı olsun. O kadar mimari şeyi güzel ki ona bir ad koyuyorlar. Evet. O binanın adını söyleyerek orada insanlar görüşüyor.
Ya.
Veya ona göre şehri tarif evet. ediyor. Mesela bu tür şehirlerde bu tür atraksiyonlarda bulunabiliriz yani. Hem kendi geleneksel mimarimiz yenilenerek bazı özellikleriyle olur orada. Yani Tanpınar gibi bir adam 40'larda geliyor Bursa'da zamanı yazıyor.
Evet.
Asırlar önce olan Yeşil Camii, Yeşil Türbe'yi bilmem neyi anlatıyor. Büyük şiirine ilham oluyor o şey.
Evet.
Biz de böyle yapıları içinde tutacak bir takım yapıları dağıtalım, yapalım bu yeni evet, şehirlerimizde.
Evet. Hocam estetik de çok önemli ama ilk olarak evet. sağlam yapalım.
Sağlam tabii ki. Evet. Yani onlar deprem bilimciler söyler. O nedenle deprem üst kurulunun olması gerekir. Deprem üst kurulunda mühendisler olması lazım, mimarlar olması lazım, şehir planlamacıları olması lazım.
Jeologlar olması lazım.
Sosyologların olması evet. lazım. Sanat tarihçilerinin olması lazım.
Ha, üst kurulda diyorsunuz.
Tamam üst kurul.
Tamam jeologlar alt kurulda
deprem,
kaldı.
Deprem üst kurulu diye tamam. bir üst kurul evet. da mesela şehirlerin yeniden tasarlarken yaparken onların da danışmanlığına evet. başvurulması.
Evet evet.
Bu yeni şehirler kurarak bize yeni bir bu yaralarımızı, ızdıraplarımızı, yıkıntımızı millet olarak buradan çıkıp yeni bir şevk, yeni bir aşk, yeni bir coşku, yeni bir kalkınma
evet.
duygusu, yeni bir imar duygusunda
ve hocam,
yaşarız.
Ciddi olarak da
iyileştirici bir yönü de olur bu yaralarımıza.
Kesinlikle yozlaşmaya başlamıştık bu şehircilik hususunda. Artık o meydanlar camiye, okula Valilik, kaymakamlık binasına çıkmıyor, AVM'ye çıkıyor.
AVM'ye çıkıyor, bak.
Yani plazaya çıkıyor.
Olmaması, yani, AVM'leri şehir kenarında yapmamız
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle, yani hem o tüketim metasını da insanların gözüne sokuyorsunuz, en merkeze onu koyarak. Dolayısıyla belki bize bir ders olur hocam bu. Evet. Yeniden biraz bu kadim şehircilik anlayışımıza döneriz.
İnşallah.
Ama önce sağlam, sonra estetik ve güzel bir plan.
Güzel bir plan. Ya bu millet tarihte büyük şehirler yapmış. Güzel şehirler yapmış yani. Evet. Semerkant'ı yapmış, Bağdat'ı yapmış. İstanbul. İstanbul'u Fatih fethettiği zaman harabeler içinde. Ve İstanbul yeniden imar ediliyor. Yeni bir İstanbul. O nedenle Yahya Kemal Türk İstanbul'u diyor.
Hocam yani, fethettiği her yeri yani, evi kabul etmiş. Bosna'yı yani, yapmış, Kosova'yı yapmış.
Değil mi,
değil
yani,
mi hocam? Üsküp'ü yapmış yani, yani. Sadece burası değil. Ha,
sadece burası
tabii,
değil.
Tabii.
Aynen öyle.
Aslında biz tam bu kadim kalıcı şehir anlayışı bizim genlerimizde
evet,
var.
Yani kültürel tabii, dünyamızda var bunu
sömürge
yeniden.
Sömürge olarak da görmemişiz. İnşallah. Her yere bir
kesinlikle,
şehir kurmuşuz.
Sömürge yani, gören böyle yapar mı yani?
Vatan görmüşüz. Bizimki evet, sanki biraz şimdi evet, böyle konup göçme anlayışı yani. Evet. Göçebe hayatı bu. Başka bir evet, şey değil. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz teşekkür değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.